Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Esvend 1403, Hicri Kameri 19 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimde 20 Mart 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Ramazan ayı özel programı, Cennet Yolcusu podcast'i ve İran'ı Gezelim Görelim adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Putin Pezeşkian'ın Nevruz Bayramı'nı kutladı. Axios, İran'a yeni nükleer anlaşma için süre verildiğini iddia etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, BK'yı 29 Esven tarihinin İranlıların zorbalığa karşı direnme azminin kanıtı olduğunu belirtti. Amiral Sayyari, her saldırganı cezalandıracağız dedi. İstanbul'da Erdoğan karşıtı binlerce kişiyi gösteri yaptı. Ve Ankara Belediye Başkanı tutuklanan İstanbul Belediye Başkanı'na destek verdi. Türkiye'deki protestolar devam ediyor. Şimdi haberler. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na gönderdiği mesajla Nevruz'un gelişini ve yeni yılı kutladı. İslam'ın haberine göre Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'a gönderdiği mesajının metni şu şekilde. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mesut Pezeşkian, Bahar Bayramı Nevruz'u en içten dileklerimle kutlarım. İran, Rusya'nın güvenilir bir dostu ve iyi bir komşusudur. Elbette iki ulusun yararına stratejik, kapsamlı işbirliği temelinde ilişkilerin gelişmesine ve bölgesel istikrar ile güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. Size, devlet faaliyetlerinizde sağlık ve başarılar, değerli vatandaşlarınıza ise barış ve refah diliyorum. İran ve Rusya arasındaki ilişkiler son yıllarda bölgesel ve küresel gelişmeler nedeniyle daha da güçlenmiştir. Amerikalı Axios web sitesi kendi kaynaklarına dayanarak Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti liderine gönderdiği mektubun yeni bir nükleer anlaşmaya ulaşmak için 2 aylık bir süre içerdiğini iddia etti. İran Press'in haberine göre Axios, Trump'ın İran liderine gönderdiği mektubun yeni bir nükleer anlaşma için 2 aylık bir süre içerdiğini ve bu teklifin reddedilmesi durumunda İran'ın nükleer tesislerine karşı askeri bir eylem olasılığının artacağını bildirdi. Bu iddia Beyaz Saray'ın bu konuda yorum yapmaktan kaçındığı bir dönemde ortaya atıldı. Trump, Bir röportajda İran liderine bir mektup gönderdiğini ve yeni bir nükleer anlaşma üzerine müzakereler yapmak istediğini açıkladı. Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Amerika Başkanı'ndan bir mektup aldığını duyurdu. Trump, İran liderine gönderdiği mektupta yeni bir nükleer anlaşma üzerine müzakereler önerisinde bulundu ve bu teklifin reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarıda bulundu. Axios'un kaynakları mektubun teslim edilmeden önce Beyaz Saray'ın müttefiklerini içeriği hakkında bilgilendirildiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti lideri bu mektubu kamuoyunu aldatma girişimi olarak nitelendirdi ve Amerika'ya güvenilmeyeceğine vurgu yaptı. Analistler bu mektup ve içinde yer alan iddiaların Amerika'nın İran'a baskı uygulama ve kamuoyunda şüphe yaratma stratejisinin bir parçası olduğuna inanıyor. Nükleer müzakerelerin tarihçesini ve Amerika'nın geçmiş davranışlarını incelemek bu durumu daha iyi anlamaya yardımcı olabilir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 29 Esfand yani İran takviminde yılın son ayının 29. gününü İran petrol sanayisinin millileştirilmesinin yıl dönümü olduğunu belirterek bu tarihin İranlıların zorbalığa karşı direnme azminin bir kanıtı olduğunu söyledi. Pars Today'in İrna'ya dayandırdığı habere göre İsmail Bekai, dün petrol sanayisinin millileştirilmesinin yıl dönümü dolayısıyla X hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Esfand sadece takvimde bir anma günü değildir. Bu tarih, İranlıların zorbalık ve tehditlere karşı direnme azminin ve kendi kaderine hükmetme ve ulusal onuru savunma iradesinin bir sembolüdür. Bu yol, halkın desteği ve ulusal yeteneklerine güvenerek, tarihin acı ve tatlı deneyimlerinden ders alarak akıllıca ve güçlü bir şekilde devam etmektedir paylaşımında bulundu. Dün çarşamba günü 29 Esfand, 19 Mart 2025, İran petrol sanayisinin millileştirilmesinin yıl dönümüydü. İran takviminde yılın son günü olan 29 Esfand, petrol sanayisinin millileştirilmesi günü olarak adlandırılmıştır. Bu tarihte İran topraklarında petrol sanayisinin millileştirilmesine ilişkin yasa tasarısı meclisten geçmiş ve sömürgecilik ve sömürü altındaki İran halkının haklarını savunma yolunda tarihi bir adım atılmıştır. İran petrol sanayisinin millileştirilmesi planı 20 Mart 1951'de İran Meclisi Petrol Komisyonu üyelerinin önerisiyle kabul edilmiş ve İran petrolü resmen millileştirilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı her saldırganı cezalandıracaklarını belirterek savunma ve caydırıcılık yeteneklerinin geliştirilmesinin önümüzdeki yıl için ordunun birinci önceliği olduğunu söyledi. Pars Today'in İrna'ya dayandırdığı habere göre Amiral Habibullah Seyyari, dün çarşamba günü yaptığı bir açıklamada İran ordusunun düşman tehditlerine karşılık verme yeteneğine değinerek, İslami İran'a karşı bir eylemde bulunulursa saldırganları cezalandıracağız ifadesine dikkat çekti. Amiral Seyyari, güçlü ekipmanlara sahip olmanın gerekliliğine vurgu yaparak, İslam devriminin zaferinden bu yana düşmanların geniş kapsamlı yaptırımlarına rağmen, İran, İslam Cumhuriyeti ordusu ülkeyi savunmak için gerekli ekipmanlara ulaşmıştır dedi. İran, İslam Cumhuriyeti ordusu koordinatör yardımcısı, yumuşak, sert ve modern savaş türleri de dahil olmak üzere bilişsel savaş, insansız hava araçları, elektronik ve siber alanlarda odaklanılmıştır ve bu alanlarda ilerleme kaydetmiş bulunmaktayız ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Geliştirme Komisyonu Sözcüsü, İran'ın petrol ve ticaretinde %15'lik bir artış olduğunu duyurdu. Parsu'nun haberine göre Ruhullah Latifi dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada İran'ın 15 komşu ülke ile olan petrol dışı ticaretinin 1903 yılının 11 ayında ağırlık bazında %15,6 arttığını söyledi. Ruhullah Latifi son 11 ayda İran'ın petrol dışı ticaretinin 102 milyon ton mal, yani 67 milyar dolar değerinde olduğunu ve bu rakamın ağırlık bazında %15,6, değer bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre %0,28 arttığını belirtti. İran Sanayi Maden ve Ticaret Evi Ticaret Geliştirme Komisyonu Sözcüsü, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Afganistan ve Pakistan'ın İran'ın en büyük 5 ihracat destinasyonu olduğunu vurguladı. Endonezya'nın Tangerang şehrindeki El Emeç Camii, İranlı karilerin katılımıyla büyük bir Kur'an tilaveti programına ev sahipliği yaptı. Endonezya'nın Banten eyaletindeki Tangerang şehrinde bulunan El Emeç Camii, pazartesi akşamı İranlı karilerin katılımıyla büyük bir Kur'an tilaveti programı düzenledi. Cami heyecanlı ve Kur'an aşığı yüzlerle dolu bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Parsute'ye göre İranlı kari Ahmet Ebul Kasemi bu programda etkileyici ayetler okudu ve katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Programın devamında İran'ın Kur'an elçisi ve uluslararası kari Hamed Şakir Nejad, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak katılımcılar arasında manevi bir atmosfer oluşturdu ve dinleyicilerin coşkulu alkışlarını aldı. Programın başında Hamed Şakir Nejad, İslam toplumunda Kur'an tilaveti ve karinin önemine vurgu yaptı ve Endonezya'nın bu alandaki çabalarını takdir edilecek bir örnek olarak nitelendirdi. Söz konusu uluslararası kari, Kur'an'ın diplomasisinin özellikle İran ve Endonezya gibi İslam ülkelerinde milletler arası empati ve kalplerin birbirine yakınlaşmasında kilit bir rol oynadığını belirtti. Ahmet Ebul Kasimi ve Hamed Şakir Nejad Kur'an programının sunucularıdır. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından üretilen Mahfel programı, medya ve sanatsal kapasitesini kullanarak birliğin ve dayanışmanın mesajını dünyaya ulaştırmayı başarmış ve Kur'an ve İslam merkezli yeni bir kültürel söylem ortaya koymuştur. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından binlerce destekçisi sokaklara çıkarak onun serbest bırakılmasını talep etti. Parsuden Fars Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması binlerce destekçisini sokağa döktü. Habere göre Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberinin ardından binlerce Türk vatandaşı Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Merkezi önünde toplanarak bu siyasi şahsiyetin gözaltına alınmasını protesto etti ve İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep etti. Öte yandan Erdoğan'ı ve Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için çok sayıda Türk öğrenci sokaklara çıktı ve güvenlik güçleri bu protestoları bastırmak için şiddete başvurdu. Türkiye'nin Daily Sabah gazetesi Perşembe sabahı bu toplantının detaylarına değinmeden, İstanbul Belediye Başkanı'nın Türk muhalefetinin liderlerinden biri olarak çeşitli suçlamalar nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi. Habere göre İmamoğlu'nun ve aynı dönemde mezun olan 28 kişinin diplomaları iptal edildi. İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başlıca rakiplerinden biri olarak kabul ediliyor. Analistlere göre onun gözaltına alınması Türkiye'nin siyasi durumu üzerinde önemli etkiler yaratabilir ve muhtemelen Türkiye'nin siyasi ortamındaki gerilimi artıracaktır. İstanbul Belediye Başkanı Perşembe günü gözaltına alınmadan önce evinde kaydettiği bir videoda gözaltına alınmasını halkın iradesine karşı bir darbe olarak nitelendirdi. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk yetkililer tarafından rüşvet almak ve terör örgütlerini desteklemekle suçlanarak tutuklanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olma kararını askıya aldı. İran'ın Perşembe sabahı Türkiye El Arabi haber sitesine dayandırdığı habere göre, Türkiye'nin siyasi sahnesindeki gerilimlerin artmasını gösteren önemli bir adım da Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tam desteğini açıkladı ve onun hukuki ve siyasi davalarda maruz kaldığı adaletsizliği kınadı. Mansur Yavaş yaptığı açıklamada bu adaletsizliği kabul etmediğini ve bu süreç boyunca İmamoğlu'nun yanında olacağını vurguladı. Ayrıca tutumunun sadece manevi destekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda davadaki gelişmeleri ve ülkenin siyasi manzarası üzerindeki etkilerini yakından takip edeceğini belirtti. Ankara Belediye Başkanı, dikkat çeken bir adımda Cumhurbaşkanı'na aday olma kararını askıya aldığını duyurarak, bu kararın İmamoğlu'nun davası sonuçlandıktan sonra yeniden değerlendirileceğini söyledi. Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, bu hukuki ve siyasi sürecin her aşamasında Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacağım ve ayrıca halka bu adaletsizlikle sona erene kadar Cumhurbaşkanlığına aday olma kararımı askıya aldığımı bildiriyorum, dedi. Bu arada Türkiye medyası İstanbul'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışmaların görüntülerini yayımladı ve şehrin ana yollarının kapatıldığını bildirdi. Türkiye medyası Türkiye'deki huzursuzluğun arttığını belirterek İstanbul Valisi'nin ana caddelerin kapatılması ve 4 gün boyunca toplantı ve gösteri yasağı emri verdiğini, ancak protestocuların sokaklara çıkarak bu emirlere itaatsizliklerini gösterdiğini yazdı. Bu medyalar ayrıca Gaziantep'te geniş çaplı protestolar düzenlendiğini ve bu şehirde birkaç protestocunun yaralandığına dair raporlar olduğunu bildirdi. Türk medyasının haberine göre Karadeniz'in turizm başkenti Trabzon'da İstanbul halkıyla dayanışma içinde olduğunu açıkladı ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Recep Tayyip Erdoğan hükümetine karşı düzenlenen protestolara katılacağını duyurdu. Buna göre Trabzon'un sokakları da Erdoğan'ın politikalarını reddeden protestocularla doldu. Türk medyası protestoların şu ana kadar İstanbul, Ankara, Trabzon ve İzmir'de düzenlendiğini ve muhaliflerin başkentin bazı ana caddelerini kontrol altına aldığını bildirdi. Ve Türkiye'nin döviz hisse senetleri ve tahvilleri çarşamba günü Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibinin tutuklanmasına tepki olarak keskin bir düşüş yaşadı. Pars Today'in İsna'dan naklen aktardığı haberine göre, Türk yetkililer İstanbul'un sevilen belediye başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör örgütüne yardım etmek de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla tutuklandı. Ve Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı olan Seraye El Kudus'un askeri sözcüsü Naci Seyf lakabıyla tanınan şahsın şehadetini bir bildiri yayımlayarak tebrik ve taziyelerini iletti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 İsvan 1403, Hicri Kameri 20 Ramazan 1446 ve Miladi 20 Mart 2025 Perşembe. ...1438 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Ramazan 8 tarihinde, tarihi rivayetlere göre Allah Resulü komutanlığında İslam ordusu Mekke kentini fethetti. Hudeybiye Barış Anlaşması'nın Kureyşli kafirlerce ihlal edilmesi ardından 10 bin kişiden oluşan İslam ordusu Mekke kentini fethetti. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem İslam dininin yayılmasına karşı direnen ve Müslümanlardan birçoğunu işkence eden Mekke'de yaşayanların güvenliğini sağladı. İslam Peygamberinin bu muhabbetli davranışı Kureyş kabilesinin İslam'a iman etmesine neden oldu. ...22 yıl önce bugün 20 Mart 2003 tarihinde kitle imha silahları üretme ve stoklama bahanesiyle dünya çapındaki protestolara rağmen müttefik Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere güçleri savunmasız Irak halkına saldırarak tam kapsamlı bir savaş başlattı. Bu kanlı savaşın ardından Irak halkının üzerine binin üzerinde seyir füzesi, binlerce bomba, on binlerce top mermisi atıldı ve binlerce Iraklı kadın, erkek ve çocuk öldürüldü. Bu korkunç saldırının diğer etkileri arasında 12 bin kişinin öldürülmesi, sayısız konut, hastane, ekonomik ve kültürel tesis ve caminin yıkılması, on binlerce kişinin yaralanması veya sakat kalması, elektromanyetik, kimyasal ve diğer yasaklanmış silahların kullanılmasının zararlı ve tehlikeli etkileri yer aldı. Nihayet işgalci Amerikan ve İngiliz ordularının 3 hafta boyunca çok sayıda Iraklıyı öldürmesi, yok etmesi ve yerinden etmesi sonucunda Amerikalılar ile Saddam arasında varılan bir anlaşma sonucunda Irak ordusu işgalci güçlere teslim oldu. Ve ülke 10 Nisan 2003 tarihinde işgalci ordunun tam işgali altına girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı tamamen ele geçirmesinin ardından yaptığı ilk girişim ülkenin petrollerini çalmak oldu. Ve Saddam rejiminin devrilmesinden bir hafta sonra Irak'ın koruyucusu konumundaki Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanlığı, Pentagon, Amerika hükümet yetkililerine bağlı şirketlerle ülkeyi yeniden sözde inşa etme uğruna büyük sözleşmeler imzaladı ve Irak'ı yönetmek üzere kendi paralı askerlerini atadı. Ayrıca Saddam rejiminin devrilmesi ve işgalcilerin başkente girmesinin ardından işgalci güçlerle eş güdümlü olarak hükümet mallarına, Irak Ulusal Müzesi'ne ve içindeki binlerce değerli esere yönelik yoğun bir yağmalama yaşanmış, ülkenin geçmiş kültür ve medeniyetine telafisi imkansız zararlar verilmiştir. ...298 yıl önce bugün 20 Mart 1727 tarihinde ünlü İngiliz bilim adamı Isaac Newton hayata veda etti. 25 Aralık 1642 tarihinde İngiltere'nin bir köyünde doğdu. 18 yaşında Cambridge Üniversitesi'ne girdi ve matematik okudu. Bir süre sonra mekaniğin temel yasalarını keşfetti ve bunları gök cisimlerine uyguladı. Newton, mekaniğin temel yasalarını izleyerek evrensel çekim yasasını da keşfetti. Newton, büyük matematikçilerin eserlerini incelemesi, özellikle cebir ve analizin temellerini oluşturması nedeniyle yüksek matematiğin ilkelerinin kurucularından biri olarak kabul edilir. Newton, ışık üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda güneş ışığının yani beyaz ışığın çeşitli renklerin birleşiminden oluştuğunu ve basit bir prizma ile ayrılabileceğini kanıtladı. Bu deneyin sonucu spektrum veya renk bandı kavramının ortaya çıkmasına yol açtı ve spektroskopinin temellerini attı. Newton, 26 yaşındayken Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörü oldu ve bir süre sonra mercekler yerine aynalar kullanan yeni tip bir teleskop yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatlar Ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayının sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz ve buna göre ibadet ve münacatta birbirimizle adeta yarışarak bu kıymetli fırsatı kaçırmamalıyız. Rivayetlerde İslam peygamberi mübarek Ramazan ayının son 10 günü yaklaşınca ayrı bir havaya girer ve kendisini iyice ibadete verir ve geceler uyanık geçirirdi.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayında itikafta bulunmaya büyük özen gösterirdi. Rivayetlere göre Allah Resulü ilkin mübarek Ramazan ayının ilk 10 gününü, ardından ikinci 10 gününü ve nihayet 3. 10 gününü itikaf için seçti ve bundan sonra mübarek ömrünün sonuna kadar her Ramazan'da aynı son 10 gününü itikafla geçirdi. Allah Resulü mübarek Ramazan ayında itikafa çok önem verirdi ve eğer herhangi bir Ramazan'da, örneğin Bedir Savaşı yaşandığı yılda bu ibadeti yerine getirmeyi fırsat bulmayınca, bir sonraki yılın Ramazan ayında 2-10 gün itikaf ederdi ki biri o yıl için ve biri de önceki yılın 10 gününü kaza etmek içindi.
İtikaf ibadeti, hac ibadeti gibi insanın kendine yetiştirmesinde büyük etkisi olan bir ibadettir. İtikaf da hac farizası gibi içinde namaz, oruç, vakfeler, dua, zikir ve mabud karşısında huzur gibi çeşitli ibadi amelleri içerir. İtikaf eden kimse, hacı adayı gibi daha önce kendisine helal olan bazı maddi şeylerden oruç sırasında uzak durması gerekir. Bilindiği üzere Kabe'yi ziyarete gelenler, Mescid-i Haram'a girmek istediklerinde en başta her türlü maddi bağ koparmaları ve dünyevi izlezzetlerden vazgeçmeleri ve böylece nefsini tezkiye etmek ve takvalı olmak için hazırlanmalıdır.
Hac sırasında hacı adayı ihrama girmekle kendisine 25 şeyi haram kılar ve böylece kutsanmış halde Allah'ın evine ayak basar. İlahi misafir evi olan mübarek Ramazan ayında da bazı helal şeyler oruç tutan müminlere haram olur. İmam Seccad aleyhisselam bu ihramı mübarek Ramazan ayına ve ilahi ziyafete bir nevi saygı ifadesi niteleyerek şöyle buyurmakta. Allahu Teala mübarek Ramazan ayını büyük saygıları ve faziletleri belirleyerek bu ayı diğer aylardan üstün kıldı ve ardından başka aylarda helal olan bazı şeyleri bu ayın hürmetine haram kıldı ve Ramazan ayına saygı için yemeği ve içmeyi men etti. Buna göre mübarek Ramazan ayında oruç tutan insan itikaf edince Allahu Teala'dan daha fazla merhamet göreceği kesindir.
Bugünkü sohbetimizde kefaret konusunu tamamlamak üzere kefaretin harcandığı alanları ve daimi hasarın kefaretini gözden geçirmek istiyoruz. İslam fıkhına göre kefaret yoksullar için harcanmalıdır. Orucun kefareti nafaka ödemesi vacip olan kimseye ödenemez. Fakat başka akrabalara ödenmesinde bir sakınca yoktur. Kefaret bedeli ancak bu bedeli alan kimse onu yemek temin etmek için harcayacağından emin olduğunduğu takdirde fakirin eline verilmelidir. Yine kefaret bedelini yemek tedarik görerek fukara verileceğine emin olunduktan sonra hayır kurumlarına ödenebilir. Kefaret bedelinin kültürel faaliyetlerde, düğün ve benzeri merasimlerde harcanması caiz değildir ve ancak fakirlere yiyecek için harcanmalıdır.
Öte yandan fukara için hazırlanan yemeğin fiyatı 750 gram buğdayın bedelinden daha az olmamalı. Zira bu durumda kefaret tam olarak ödenmiş sayılmaz. Yine eğer fukara için hazırlanan yemeğin bedeli 750 gram buğdayın fiyatından daha fazla olursa, kefareti ödeyen kimsenin kaç kefaret ödediğini belirlemek mümkün olmaz. Ve daha da önemlisi, yiyecek sayılmayan yağ ve benzeri şeyleri kefaret için temin etmek sahih değildir.
Hasta veya cismi bakımdan güçsüz olan insanın kefaretine gelince, eğer insanda Ramazan ayının sonuna kadar ve hatta daha sonraki yılların Ramazan aylarına kadar devam eden bir hastalık söz konu ise, orucu kaza etmek ona vacip değildir. Fakat oruç tutmadığı her bir gün için bir fakiri doyurması gerekir. Eğer biri oruç tutmaya gücü yetmiyorsa, örneğin 9 yaşına gelen ve oruç ona vacip olan bir genç kız cismi açıdan Ramazan ayının tümünü oruç tutmaya gücü yetmeyebilir ki bu durumda gücü yettiği kadar oruç tutması ve geriye kalanı da yıl boyunca kaza etmesi gerekir. Eğer bir sonraki Ramazan ayına dek cismi zafiyet yüzünden kaza edemiyorsa artık bu oruçların kazası ona vacip değildir. Fakat oruç tutmadığı her gün için bir fakiri doyurması gerekir.
Değerli dostlar, bilindiği üzere İmam Ali aleyhisselamın kılıç darbesiyle yaralandığı ve ardından şehit düştüğü günleri idrak ediyoruz. Şimdi Kabe'nin mevludu 2 gündür yataktadır ve İbni Mülcem Muradi'nin zehirli kılıcı ile vurulduğu darbe etkisini göstermeye başlamıştır. Evet, Ali İbni Ebu Talib Kabe'de doğan yegane insandır. İmam Ali aleyhisselamın doğduğu bu mekan, tarih boyunca müvahhid insanların kulluğunu ifade ettikleri mekandır. Kabe, adeta insaniyet çevresinde dönen varlık aleminin ağırlık merkezidir.
Hicretten 23 yıl önce Recep ayının 13. gününde insaniyetin ağırlık merkezi olan Kabe, Yüce Allah'ın emri üzerine kucağını Haşimoğulları aşiretinden bir kadının yüzünü açtı ve içinde tarih boyunca benzeri görünmemiş bir nuru idrak etti. Evet, bu nur Ali aleyhisselam idi ve Müslümanların ülkelerinin merkezi olan Kabe'yi aydınlattı. İslam peygamberi birçok kez bu değerli hazineyi Müslümanlara tanıtmaya çalıştı. Bu çabalardan biri Menzilet Hadisi adlı hadistir. Bu hadis çeşitli tabirler ve sözcüklerle Allah Resulü'nden nakledilmiştir. Hadis şöyle buyurmakta: Ey Ali! Harun'un Musa'ya konumu neyse, senin de benim yanındaki konumun odur. Harun ile senin aranda bir fark var. O da şu ki benden sonra başka hiçbir peygamber gelmeyecektir.
Bu hadiste İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvet dışında Harun'un tüm faziletleri, özellikleri ve mevkilerini Hazreti Ali aleyhisselam'da var olduğunu ispat etmiştir. Bilindiği üzere Harun, Hazreti Musa nezdinde yüksek konumu ve makamı vardı ve o Hazretin veziri ve ortağı gibiydi. Harun, Hazreti Musa'dan sonra İsrail oğulları arasında ikinci adamdı ve o Hazretin yokluğunda onun halefi olarak görev yapıyordu. Harun'a itaat etmek, Hazreti Musa'nın ümmetine ve hatta o Hazretin vasi olan Yuşa bin Tun'a vacipti. İmam Ali aleyhisselam da İslam ümmeti arasında böyle bir konuma sahipti. O zaman gelin şu aziz gecede Allah'ın muhlis kulu Ali'yi aracı yaparak Yüce Allah'a şöyle dua edelim.
Ey geceyi gündüz eden ve gündüzü de gece, ey ölüleri dirilten ve dirileri öldüren, ey istediğine hesapsız rızık veren Yüce Rabbim, ey merhametli, ey Yüce Rabbim, ey bağışlayan Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Rabbim, sen ey güzel isimlere layıksın. Sen büyüksün ve nimetin bondur. Senden Muhammed'e ve pak hanedanına selam göndermeni ve bu gecede benim adımı saadete kavuşanların arasında belirlemeni istiyorum. Ruhumu şehitlerle birlikte et ve iyiliğimi cennette en yüksek makama yerleştir. Günahlarımı bağışla ki her daim benimle olsun ve imanda kuşkuyu benden uzaklaştırsın. Senden bana nasip ettiğin her şeye razı olmamı sağlamanı istiyorum. Bize dünya ahiret iyi mükafat inayet et ve yakıcı ateşten koru ve şu gecede bize sana şükretme ve zikretmeyi nasip et ve bize Muhammed'i ve hanedanını muvaffak ettiğin amelleri yerine getirmeyi nasip et Ya Rabbim.
Değerli dinleyiciler, şimdi hep birlikte Ramazan ayının 20. günün duasını dinliyoruz.
Allahümme iftah li fihi ebvâbel cinân ve eğlik annî fihi ebvâbel. وَوَفِّقْنِي
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Selman Farsi hakkında şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Selman'a baksın. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Cennet Göçmeni isimli podcastimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcastte Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sahabelerinden Salman-ı Farsi'nin hayatına değineceğiz. Gerçeği bulmak için iniş çıkışlar yaşayan ve nihayetinde kaybettiği gerçeğini İslam'da bulan bir şahsiyet. Uzun yıllar boyunca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yanında olup o Hazretin bereketli varlığından yararlanıyordu. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Salman Farsi İslam mektebinde öğrendiği her şeyi uygulayarak hayatına devam etmiş ve tarihte ölümsüzleşmiştir. Bugünkü sohbetimizde ise Selman-ı Farsi'nin Medain üzerindeki hükümdarlığı ve hayatının son günlerine değinmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatından sonra Salman-ı Farsi, İslam dini, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizle yaptığı anlaşmaya sadık kaldı. Ve Ömer bin Hattab tarafından Medain'in hükümdarlığına atanıncaya kadar İslam'ın ilerlemesi için çok büyük çaba sarf etti. Medain yönetiminin başlangıcında insanlar lüks saraylara ve lüks kıyafetlere sahip olan hükümdarların geçmiş zihniyetlerinden dolayı yeni hükümdarın şehre büyük bir ihtişamla geleceğini düşünüyorlardı. Onlar yeni hükümdarın Selman Farsi adında bir kişi olduğunu bilmiyorlardı. Her sınıf ve kesimden insanlar onu karşılamak için şehrin giriş kapısına doğru hareket etmişlerdi. Bir süre öylece beklediler. Sonra eşeğiyle beraber onlara doğru gelen bir adamı gördüler. Adam yaklaşınca ona sordular. "Yolda Medain emirini gördünüz mü?" diye. O, onu tanımadığını ve kim olduğunu sordu. Selman-ı Farsi'nin Peygamberimizin sahabelerinden biri olduğunu söylediler. O da şöyle karşılık verdi. "Emiri tanımıyorum fakat Selman benim. Çok sıradan ve basit giyimli, eşeğin sırtında ve yanında da hiçbir hizmetçisi olmayan bir adamın, 7 şehri kapsayan Medain gibi geniş bir alanı yönetebilmesi onlar için inanılması zor bir durumdu. Selman-ı Farsi şehre girdi. Yaşlılar ve yetkililer Selman'ın ikametgahının İvan Medain olmasını istediler. İvan Medain veya Kasr-ı Kemeri Sasani döneminin en büyük mimari şaheserlerinden biri sayılırdı. Selman oraya gitmeyi reddetti ve şöyle dedi. "Ben saraya girecek bir insan değilim." Bunun üzerine şehrin ortasında bir dükkan kiralayıp oraya yerleşmeye karar verdi. Selman-ı Farsi Medain'e vardığı andan itibaren bütün fakirleri, işçileri, meslek ve teknik adamlarını yanına çağırarak şöyle konuştu. "Sizi çok önemli bir mesele için buraya çağırdım. İslam dininin aşırı mal mülk biriktirmeyi yasakladığını bilmenizi isterim. Ey sanayiciler, sizi desteklediğimi ve dükkanımın kapısının sizlere açık olduğunu belirtmek isterim. Her meslekten, her kesimden insanlardan kendilerine bir temsilci seçmelerini istiyorum ki bir sorun ya da şikayet ortaya çıktığında o işin liderine başvurabilsinler. Yüce Allah insanların emeklerinin meyvesinden faydalanmasını istiyor. Ben de hazineden elde ettiğim 5000 dirhemlik gelirimin tamamını muhtaçlara ve yoksullara veriyorum. Sepet örüyorum ve emeğimin meyvelerini yiyorum." Bu sözlerin ardından orada bulunan halk arasından bu yöntemin çok iyi bir yöntem olduğuna dair sesler yükselmeye başladı. Onlar şöyle diyorlardı: "Ey emir, bu sözleri daha önce hiç duymamıştık." Selman ise şöyle karşılık verdi: "Bu gerçek İslam'dır." Selman'ın Medain'deki hükümdarlığı Hicri 17. yılında başlamış ve ömrünün sonuna kadar 17 ila 19 yıl kadar sürmüştür. O ilk başta ikinci halifenin Medain'in yönetim sorumluluğu yönündeki teklifini kabul etmedi. Halifenin yoğun ısrarı üzerine Hazreti Ali aleyhisselam ile istişarede bulundu ve sonunda sorumluluğu üstlendi. Selman'ın hükümetle, mevki makamla hiçbir ilgisi yoktu. Ancak topluma karşı sorumluluğu ve dönemin şartları onu bu sorumluluğu kabul etmeye yöneltti. Hicri Şems'i 17. yılında Muaviye güç arayışına, zenginliğe ve lükse yönelerek yanlış bir İslam imajı çizdi. Selman-ı Farsi'nin bazı arkadaşları ve çevresindekiler de güç ve zenginliğin çekiciliğinden etkilenmişlerdi. Ancak Selman hükümdarlığı döneminde hazineyi halkın ihtiyaçları doğrultusunda harcadı. Hatta kişisel haklarını dahi ihtiyaç sahipleri arasında paylaştırıyordu. Salman'ın sade hayatı ve halka yönelik davranışları onun halk arasındaki mahbubiyeti ve ilgisini artırdı. Salman'ın tüm mal varlığı, üzerinde oturduğu bir deri, abdest ve temizlenmek için bir su kabı ve yürürken ona yaslandığı bir bastondan ibaretti. Bir gün çok şiddetli bir yağmur yağdı ve Dicle Nehri taştı. Oluşan sel birçok ev, bahçe ve Salman'ın da evini yok etti. Bütün insanlar mallarının kaybından dolayı korkmuş, öfkelenmiş, bağırıp çağırmaya başlamışlardı. Bu sırada Salman yerinden kalktı, yatağın derisini omuzuna aldı, eline su kabını ve diğer eliyle de bastonunu alıp hiçbir korku ve tedirginlik duymadan yürüdü ve ölümden kurtuldu. O zaman şöyle buyurdu: "İşte böyle. Salih ve hafif kalpli, dünya düşkünü olmayan kimseler kıyamet gününde kurtulacaklar." Salman'a göre hükümet ve iktidar, yönetimdeki birçok insanın aksine halka hizmet etmek için kullanılan bir araçtı. Kendisine iktidar ve hükümdarlık hakkında sorular sordukları rivayet edilir. Salman bu sorulara şöyle karşılık verirdi: "Kullanma döneminin tatlılığı ve ayrılığının acısı demek. Bu görünen hükümetin dünyevi açıdan tatlı olduğu anlamına gelir. Ama gerçek şu ki her gücün bir sonu vardır ve bu son çok acıdır." Başka bir yerde de bu konuda şöyle diyor: "Dünya benekli ve güzel görünümlü bir yılana benzerken içi güzel olmadığı gibi hatta öldürücü de olabilir." Salman-ı Farsi'nin yönetim şekli hak merkezli bir yönetime dayanıyordu. Salman'ın yaptığı şeylerden biri peygamberin davranış ve düşüncelerini yeniden yaratmaktı. O bulduğu her fırsatta Peygamber Efendimizin ismini zikrediyordu. Hakkın peygambere uymak olduğunu vurguluyordu. Bir defasında iki kişi onun yanına gelip, "Sen Salman, Resulullah'ın ashabı mısın?" diye sorarlar. O şöyle karşılık verir: "Benim Resulullah'ın sahabesi olup olmadığım belli değil. Çünkü Resulullah'ın gerçek sahabesi sadece bu dünyada değil, Anis ve Mun semalarında da Resulullah'ın yanında olandır." Yönetim çok ilim gerektiren bir sorumluluk sayılır. Salman sorumluluğundan önce Peygamber Efendimiz döneminde yapılan çeşitli istişare ve tartışmalarda ilmini sürekli sergileyen bir insandı. Dini, sosyal, siyasi hatta askeri bilgilerinin üst seviyede olduğunu defalarca gözler önüne sermişti. Öte yandan zamanının ariflerinden biri olarak da biliniyordu. Genellikle Salman'ın sade yaşam biçimi, Salman'ın yönetimini ve sosyal meselelerini daha az görünür kılıyordu. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kişi iman ve insanlık seviyesine ulaştığında sosyal ve kültürel sorumluluklara daha fazla önem verir ve sessiz kalmaz. Salman'ın anlayış derinliği ve bilgi genişliği o kadar fazlaydı ki, ikinci halife Ömer bin Hattab birçok karmaşık hükümet sorununu Salman'ın özel tavsiyeleriyle çözmüştür. Birçok kez Salman halifeyi görmeye gittiğinde halife yanındaki herkesi dışarı çıkarırdı ve Salman'la baş başa görüşmek isterdi. Burada ilginç olan konu şu ki, hükümete ve halifeye istişare boyutu, Salman'ın ihtilaf durumlarında halifeye eşlik etmesini sağlamamış, hatta ikinci halifeye resmi bir mektup yazarken bazı şeylerden de bahsetmiş ve hükümet yönetim şeklinin şimdiki yönetim şekli değil, Peygamber Efendimizin yöntemiyle olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunmuştu. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce İslam peygamberi ashabına şöyle buyururdu. Hanginiz daima oruç tutuyor? Salman şöyle karşılık verdi. Ben ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Hanginiz geceleri uyanık kalır? Salman yine şöyle dedi. Ben ey Allah'ın elçisi. Peygamber Efendimiz yine şöyle buyurdu. Hanginiz her gün Kur'an okuyor? Salman yine şöyle karşılık verdi. Ben ey Allah'ın elçisi. Bu sırada Peygamber Efendimizin ashabından biri öfkelenerek şöyle dedi. Ya Resulallah, Salman İranlı biridir ve bize üstünlük taslamak istiyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Sen kim? Lokman-ı Hekim kim? Kendisine sorun, size cevap verecektir. O adam Salman'a şöyle dedi. Ey Allah'ın kulu! Her zaman oruç tuttuğunu söylememiş miydin? Dedi ki, evet. Adam yine dedi ki, ama gördüm ki çoğu gün yemek yiyorsun. Salman şöyle dedi, düşündüğünüz gibi değil. Ben ayın 3 günü oruç tutuyorum ve Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik getirirse bu 10 kat artırılır. Şaban'ı da Ramazan ayına bağlıyorum ki bu da sürekli oruç tutmak gibi olur. Adam bütün geceyi uyanık ibadetle geçirdiğini söylememiş miydin? Der. Salman şöyle karşılık verir. Evet. Ama sen gecenin çoğunu uyuyorsun. Dedi. Salman ise şöyle karşılık verdi. Düşündüğünüz gibi değil. Peygamber Efendimiz'den şöyle buyurduğunu duydum. Kim geceyi teharetle uyursa sanki tüm geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Ben de her geceyi teharetle geçiririm. Adam yine şöyle dedi. Sen her gün Kur'an-ı Kerim hatmettiğini söylememiş miydin? Salman şöyle dedi. Evet. Adam dedi ki, ama sen günün büyük bir kısmında sessizsin. Salman yine şöyle dedi. Düşündüğünüz gibi değil. Efendim Resulullah'tan Hazreti Ali aleyhisselama şöyle dediğini işittim. Ey Ebal Hasan, ümmetim arasında İhlas suresini bir kez okuyan biri, Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ünü okumuş gibi olur. Ve ben de her gece 3 defa Tevhid suresini okurum. Bunun üzerine adam artık söyleyecek bir şey bulamaz ve kalkıp gider. Müzik Salman Farsi inançlı ve örnek yaşam tarzıyla Müslümanların, özellikle sosyal sorumluluk taşıyanların hayatları için mükemmel bir model sayılır. Tarihe bakıldığında sade yaşamının son saatlerinde bile dini değerlere sürekli saygı duymuş, iyiliği emredip kötülükten men etme görevini yerine getirmiştir. Bir gün ölüm döşeğindeyken Peygamber Efendimizin ashabından birkaç kişi onu ziyarete geldiler. Salman'ın onlara bakınca gözleri yaşlarla doldu ve onlara şöyle seslendi. Peygamberin sade yaşamak ve hayattaki hareketlere özgünlük kazandırmak emrini nasıl yerine getirdiğimi bilmiyorum. Ben ve sizler bu emre ne kadar uyduk, sadık kaldık, bilmiyorum. Elbette herkes Salman'ın Peygamber Efendimizin sahabelerinin başı olduğunu, Peygamber Efendimizin hayat tarzını takip etmede lideri olduğunu biliyordu. Ve ömrünün sonuna kadar sürekli Peygamber Efendimiz'i örnek aldı. Resulullah'ın emrini hatırlatan Salman, dünya düşkünlüğü, mal mülk hastalığına yakalanan bazı sahabeleri Peygamber Efendimiz'in temiz, muhlis ve saf sahabelerinden ayırmak istedi. Aslında Salman, Peygamber Efendimiz'in o sahabelerini görünce ağlayarak Resulullah'ın emrini hatırlamıştı. Nezaket ve tevazunun zirvesinde, güç ve zenginliğin etkisi ve baskısı altında kalarak ezilen bazıları ve sahabeyi iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya davet ediyordu. Güvenilir kaynaklara göre Salman, Osman'ın halifeliği döneminde Hicri Şems'i 33 yılında Safer ayının 8. gününde Medain'de vefat etti. Selman'ın eşi Bokiro'dan Selman'ın öldüğünde 4 kapalı bir odada olduğu rivayet edilmiştir. Benden kapıları açmamı istedi. Çünkü bugün hangi kapıdan geleceğini bilmediği bir misafiri olduğunu söyledi. Sonra da güzel kokular sürüp yatağının etrafında dolaşıp durdu. Saatler sonra da yatağında uyurken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Salman ölümünden sonra Medain'e defnedildi ve türbesi müminler için bir ziyaret yeri haline geldi. Bugün bu türbe Bağdat'ın 30 kilometre güneydoğusunda bulunmaktadır. Ünlü Şii hukukçu Şeyh Tusi, masum imamların ziyaretnamelerini konu alan Et-Tehzib kitabında Salman-ı Farsi ile ilgili bir ziyaretnameyi işaret etmiştir. Bu ziyaretnamede Allah'ın bu salih kulu, Salman'ın karakterinin bazı özellikleri belirtilmektedir. Allah'a itaat, Resulullah'a uymak, Peygamberin halefine yardım etmek, Peygamberin ehli beytine saygıya davet, doğruyu söylemek, açık ve gizli davet, hakkı kesin bilmek ve bunda sebat etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, Allah'ın tevekkülü, acı ve zulümler karşısında sabır, ümmetin doğruluğu ve yardımseverliği. Ayrıca bu Salman'ın manevi ve yüksek makamından bahsedilmiştir bu ziyaretnamede. Bunlardan bazıları şöyledir. Selam sana Ey Resulullah'ın arkadaşı ve dostu, selam olsun sana ey iyilik ve mutluluk ehlinin büyük sırlarının mahzeni. Selam sana ey geçmiş çağlardaki dünyanın iyilerinin bakiyesi. Şehadet ederim ki sen peygamberine, vasisine yardıma hazır olan Ehl-i Beyt ehlindensin. Şehadet ederim ki sen 10. derece iman sahibisin. Güçlü ve kuvvetli delillere sahipsin. Sen insanların girip ilim öğrenmesi gereken Allah'ın hidayet kapısısın. Salman-ı Farsi uzun yıllar boyunca kendisini ve ilmini İslam'ın amaçlarının hizmetine sunarak Peygamber Efendimizin kurtarma gemisiyle hakikat denizine ayak bastı. Müslümanlar arasında o kadar saygı ve sevgi görüyordu ki muhacirler ve ensar onu kendilerinden biliyorlardı. Onun Mekke muhacirleriyle birlikte gelmediğini, onların peşinden geldiğini iddia ediyorlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz tüm bunlara cevaben şöyle buyurdu: Selman bizim Ehl-i Beytimizdendir. Salman hakikate mensuptu. Etnik kökeni ve ırkı konusunda hiçbir sınır kabul edilemez. Pek çok savaşta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanında yer aldı. Hendek Savaşı konusundaki bilgisi, dehası herkes üzerinde daha da netleşti. O hakikat yolunda yetişenlerden ve hakikat kapısındaki saflardandır. Tüm hayatı boyunca İslam'ı ve Ehl-i Beyt'i savunmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Sahabeler arasında hiç kimse Salman'ın bilgi ve ilim seviyesine ulaşamamış. O Resulullah'tan ve peygamberlik ilminin açıklığında çok şey öğrenmiştir. Kök sal ki attığın her adım sonsuza kadar onun düşüncesinin gölgesinde kalsın. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Salman'a baksın. Evet değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin sahabelerinden Salman-ı Farsi'nin hayatını ele aldığımız Cennet Göçmeni isimli podcastimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Dinlemiş olduğunuz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber olabilmek umuduyla Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın gezilecek yerleri. Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İran'ın batısındaki turumuzun devamında Loristan ilini ziyaret ediyor ve doğruca bu ilin başkenti olan güzel Hurremabad şehrine gitmek istiyoruz. Şelaleler ve coşan pınarların ünlü diyarı, el değmemiş ve yemyeşil doğasıyla tarihi kaleler ve cazip köyler diyarı olan Hurremabad, İran'ın batısına gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken önemli ve cazip şehirlerden biridir. İran'ın Lorestanlerinin merkezi olan bu güzel şehir, Hurremabad Nehri kıyısında güzel bir vadide yer almaktadır. Hurremabad, Kassitler, Babililer, Sasaniler, Selçuklular ve Harezmşahlar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıllık bir geçmişe sahip antik bir şehirdir. Hurremabad adından da anlaşılacağı gibi birçok doğal manzarası ve hoş havası ile İran'ın yemyeşil şehirlerinden biridir. İster bir doğa aşığı olun, ister canınız tarihi bir yer görmek istesin, bu şehirde her zevke göre ziyaret edilebilecek yerler vardır. Şehre girdiğimizde yüksekliğinden görkemi anlaşılan Felekül Eflak Kalesi'ne gittik. Felekül Eflak Kalesi, Hurremabad'ın veya yerel halkın dilinde Hormuven'in simgesi olan şehrin neresinde olursanız olun görebileceğiniz bir kaledir. Göklerin göğü anlamına gelen Felekül Eflak, Sasani dönemini yadigarlarından biridir ve çeşitli hükümetleri görmüştür. Devazde Burci ve Deji Şapur Has olarak da bilinen bu kale bir tepenin zirvesinde yer almaktadır. Ve tepesinden hem Hormuve hem nehir ayağınızın altında gibidir. Bir zamanlar krallar tarafından kullanılan ve daha çok askeri amaçlı kullanılan Felekül Eflak'ın farklı bölümleri vardır. Antropoloji ve Arkeoloji Müzesi bu kalenin görülmeye değer bölümlerinden biridir. Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın kuzeybatısındaki Kio Gölü'ne gideceğiz. Bu göl Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın en popüler turistik yeri ve neşenin sembolüdür. Aynı adı taşıyan bir parkın içinde yer alan Kio Gölü'nün suyu Mehmel Kuh Dağı kaynaklarından ve gölün dibindeki pınarlarından temin edilmektedir. Kio, Lori ağzında koyu ve morarmış anlamına gelir ve gölün dibindeki bitki türlerinin varlığı suyun fazla olduğu dönemde yani kış mevsiminde masmavi bir renk almasına neden olduğu için Kiyo olarak adlandırılır. İlkbahar ve yaz başında Kiyo Gölü, kano sporu ve su sporları için ve bu şehrin ürünlerini sunan pazarlar için uygun bir yerdir. Kiyo'dan sonra Hürremabad'ın turistik cazibelerinden biri olan, özellikle geceleri çok görülmeye değer olan Bame Loresan'a gidiyoruz. Burası evlerin ve otoyolların ışıklarını görebileceğiniz ve gecenin sessizliğinde huzur bulabileceğiniz bir yerdir. Burası İran'ın batısındaki en büyük eğlence kompleksi olacak, aynı zamanda Kasin Gözlem Evi'ni de içinde barındırır. Güzel havası ve yüksek ağaçları ruhu tazeler ve insanı neşelendirir. Geceyi evini kendi geleneklerine göre misafirler ve yolcular için temizlemiş olan sakinlerinden birinin evinde geçirdik. Ertesi sabah Nujyan şelalesine ya da yerel halkın deyimiyle Nujyo'ya gittik. Gelip şelaleyi gördüğümüzde yüksekliğinden dolayı başımız döndü ve rehber 95 metre yüksekliği olduğunu söyleyince başımın daha da bir döndüğünü hissettim. Çok yüksek ve oldukça görkemliydi.
Pahran Radyosu.
Nurşan Şelalesi daha yüksek yerlerde yer alan pınarlardan gelen suyla ilkbaharda su dolu olur. Bu şelalenin çevresinde birçok şifalı bitki bulunmaktadır. Lider bu bölgenin dağlarından akan çok sayıda şelalenin veya yerlilerin dediği gibi tarafların olduğuna dikkat çekiyor. Göreceğimiz bir sonraki şelale de Gerit'tir. Gerit öylesine güzel ki Loristan'daki en yeşil ve en güzel yer olarak bilinir. Gerit'in diğer adı Heft Çeşme'dir. Bu şelale meşe, alıç ve üzüm ağaçlarından oluşan bir yığının içine bürünmüştür. Ve yüksekliği Nojyan şelalesine kıyasla çok yüksek olmayan 15 metre yüksekliğindedir. Başımı döndürecek kadar yüksek değil ve şelale diyemeyeceğim kadar da kısa değil. Hürremabad'da gerçekten çok sayıda şelale var ve her birinin kendine has görsel özellikleri vardır. İran'ın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmeniz için bu şelalelerden birkaçını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Hafta sonları Hürremabadlılar Mehmelkuh yamaçlarına giderler. Tengeşebuhun olarak bilinen Mehmelkuh, Hürremabad'ın kuzeydoğusunda yer alan yüksek bir dağdır. Mehmelkuh kayaları likenlerle kaplıdır ve yağış mevsiminin başlamasıyla dağın siyah renkli ve güneşte yanmış likenleri yeşile döner. Dağla aynı adı taşıyan çok güzel bir şelalenin varlığı bu bölgenin Hürremabad'daki popülaritesini artırmıştır. Şurab Orman Parkı da Hürremabad şehrinin çevresindeki doğal parklardan biridir ve organize edilme ve geliştirilme çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğal park Hürremabad, Poldohter yoluna 25 kilometre uzaklıktadır ve asfalt erişim yoluna, çardaklara ve dinlenme imkanlarına sahiptir. Şurab Orman Parkı, meşe ağaçlarının çokluğu ve ılıman iklimi nedeniyle her yıl ilkbaharda daha çok sayıda turisti çekmektedir. Hurremabad'ın doğal cazibelerini bir kenara bırakacak olursak, bu şehrin mimari cazibelerinden biri de Hurremabad Ulu Camisi'dir. Caminin şimdiki binası büyük ölçüde yenilenmiştir. Tonoz ve kubbe örtüsü 7 adet dörtgen sütun üzerinde yer alan sütunlu şebistan özgün ve göz alıcıdır. Doğanın güzelliklerine hayran olan herkese İran'ın tüm güzel şehirleri gibi Hurremabad'ı gezilecekler listesine yazmalarını tavsiye ediyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.pastuday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Mutlu ve esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.